Ve yeniden birlikteyiz. Bugün masamızda hani hepimizin kanına giren o meşhur Karacuma çılgınlığı var. Elimizdeki kaynak da bir teknoloji gurusunun kaleme aldığı, hepimizin düştüğü o tüketim tuzaklarını anlatan harika bir makale. Sana şunu sorayım. Haftalardır gözüne kestirdiğin bir ürün var. Karacuma gelmiş, bakıyorsun ki fiyatı düşmemiş. Hatta artmış. Ne yaparsın? Mantığın saçmalama alma der, değil mi? Ama işte makalenin yazarı, ki kendisi bir pazarlama profesörü, tam da bu durumda satın al tuşuna basmış. İşte bu itirafla başlıyoruz.
Tam olarak öyle. Çünkü bu olay yani basit bir indirim dönemi falan değil. Kaynağın da dediği gibi bu mantığımızla en ilkel duygularımız arasında geçen psikolojik bir savaş. Ve bu savaşı da genellikle duygularımız kazanıyor. Bugün bu sohbette beynimize o karşı konulmaz hemen al emrini veren, makalede özetlenen o 6 bilimsel mekanizmanın derinine ineceğiz.
Harika. O zaman en bilineniyle başlayalım. Şu meşhur sınırlı stok ya da son iki ürün uyarıları. Yani hepimiz bunun bir pazarlama taktiği olduğunu biliyoruz aslında. Ama o anda
biliyoruz, evet.
Görünce yine de etkileniyoruz. Neden hala bu kadar etkili bu basit numara?
Çünkü bu kıtlık ilkesi dediğimiz şey tek başına çalışmıyor. Asıl gücünü çok daha derin bir korkudan alıyor. FOMO, yani fırsatı kaçırma korkusu.
Fırsatı kaçırma korkusu, evet.
Davranışsal iktisat bize şunu net olarak gösteriyor. Mesela 100 lira kaybetmenin verdiği acı, 100 lira kazanmanın verdiği zevkten psikolojik olarak çok daha baskın. O geri sayım sayacını gördüğünde beynin aslında bir şey kazanma ihtimalini düşünmüyor.
Kaybetme korkusunu yaşıyor.
Aynen. Elimdekinden olacağım acısını hissediyor. Avuçlarımızın terlemesinin sebebi tam olarak bu.
Çok mantıklı. Yani bir nevi rasyonel düşünmemizi engelleyen bir panik butonu bu. Peki bu panik butonuyla birleşen başka ne var? Makalede beni en çok şaşırtan o üstü çizili fiyatlardı. Hani hepimiz o eski fiyatın çoğu zaman şişirilmiş olduğunu biliriz.
Hı hı.
Ama yine de işe yarıyor. Makale buna nasıl bir açıklama getiriyor?
Buna referans fiyat teorisi deniyor ve inanılmaz etkili. Çünkü beynimiz şey üzerinden çalışmaz, mutlak değerler üzerinden değil, karşılaştırma yapar.
Anladım.
Yani 2000 liralık bir fiyatın üstü çizilip yanına 1000 lira yazıldığında beynimiz bu işlemi 1000 lira harcadım diye kodlamıyor.
1000 lira kar ettim diye düşünüyor.
Kesinlikle, 1000 lira kazandım diyor. O üstü çizili, şişirilmiş fiyat bir çıpa görevi görüyor ve yaptığımız harcamayı bir kazanç gibi algılatıyor.
Alışveriş bir anda tasarrufa dönüşüyor yani.
Aynen öyle.
Bir kazanç olarak algılamak. Bu inanılmaz bir zihin oyunu. Ama galiba makalenin en sinsi tuzak dediği şey bu bile değildi. Benim asıl aklımı alan bir ürünü sadece sepete eklemenin bile psikolojimizi değiştirmesi oldu. Bu nasıl mümkün olabilir ya?
İşte bu bağış etkisi denen kavram. Ve evet, gerçekten de en sinsi olanı bu. Bir ürünü sepetine eklediğin an, hatta sadece onu evinde kullandığını hayal ettiğin an,
evet,
beynin o ürüne karşı bir sahiplik hissi geliştirmeye başlıyor. O artık sadece raftaki bir ürün değil, senin müstakbel piyanon, müstakbel kulaklığın oluyor.
Vay canına.
Bu yüzden de onu sepetten çıkarmak, bir fırsattan vazgeçmek gibi değil. Adeta sana ait olan bir şeyi, kendi malını kaybetmek gibi hissettiriyor.
Ve tüm bu teoriler, makalenin yazarının kendi yaşadığı o piyano hikayesiyle tam olarak yerine oturuyor. Adam aylardır kızına bir piyano bakıyor, fiyatını biliyor. Karacuma günü bir bakıyor ki fiyat %15 artmış.
Evet, artmış.
Mantığı sakın alma, bekle diyor ama o yine de alıyor. Neden?
Çünkü az önce anlattığımız her şey aynı anda devreye giriyor. Stoklar tükenmek üzere uyarısı kıtlık ve FOMO'yu tetikliyor. Aylardır o piyanoyu hayal ettiği için bağış etkisi devrede, o piyano artık zihninde kızının piyanosu olmuş.
Yani mantığı fiyatın arttığını söylese de...
Söylese de duyguları sana ait olanı, o harika fırsatı kaybedeceksin diye bağırıyor. Ve sonunda duygular kazanıyor. Bu hikaye, yani bilgili bir tüketicinin bile bu girdaba nasıl çekilebileceğinin kanıtı.
Bu da bizi çok pratik bir soruna getiriyor. Demek ki Karacuma her zaman en ucuz zaman olmayabilir. Peki makalede bu algoritma tuzağına karşı bir savunma mekanizması öneriliyor muydu?
Evet, çok basit ama etkili bir strateji sunuyor. Dinamik fiyatlandırma yüzünden fiyatlar anlık değişebiliyor. Bu yüzden duygusal bir karar vermeden hemen önce fiyat takip sitelerinden ürünün son 3-6 aylık fiyat geçmişine bakmak çok önemli.
Anlık duygudan sıyrılıp veriye bakmak yani.
Aynen öyle. O anki kaçırma korkusu sarmalından çıkıp bu gerçekten iyi bir anlaşma mı sorusunu rasyonel bir şekilde sormanı sağlıyor.
Peki, tüm bunları şöyle bir toparlarsak ne görüyoruz? Kara cuma alışverişi aslında sandığımız gibi rasyonel bir süreç değil. Kırmızı etiketler, geri sayım sayaçları, bütün bunlar beynimizin mantık devresini bypass etmek için tasarlanmış dev bir duygusal oyun alanı.
Kesinlikle. Ve bu da bizi makalenin sorduğu o son ve en önemli soruya getiriyor. Bilinçli tüketim hiç para harcamamak demek değil. Hayatına gerçekten kalıcı bir değer katacak şeyleri seçebilmek demek.
Doğru.
Belki de bir sonraki büyük indirimde o ürüne bakarken kendimize sormamız gereken soru, buna ihtiyacım var mı değil de şu olmalı. Bu ürün benim değerlerimle ne kadar uyumlu ve bir ay sonra da hayatıma aynı değeri katmaya devam edecek mi? İşte bu soru oyunun bütün kurallarını değiştirebilir.